ST Endüstri Radyo, KOBİ'lerin radyosu.
ST Endüstri Radyo'da ben Hakan Ömer Gider'in sunduğu Etekteki Taşlar konuğum Ahmet Ekiz hocamızla devam ediyor. Hocam sohbetimiz güzel. Satıcı kurum olmak meselesini dinleyicilerimiz gerçekten iyi bir şekilde anladıklarını düşünüyorum. Ve şu anda düşünüyorlar da. İyi tamam diyorlar. Ben şimdi onların sesi oluyorum. Tamam güzel. Herkesin satış nosyonuna, satış bakışına ulaşmaları da çok güzel. Müşteriyi de bir şekilde bilgilendirelim. Daha doğrusu yaşadıkça müşteri de öğrensin. Ama diyoruz ki nasıl kalacak? Nereye kadar bu böyle sürecek? Bu vizyonun güncellenmesi zaman zaman hani update edilmesi lazım bu işin. Yani satışta yeni ürün çıktıkça olabilir. İşte yani firma illa üretici olması gerekmiyor. İthal ürün getiriyor olabilir. Efendim ne bileyim sürdürülebilirliğini nasıl biz bunun ortaya koyacağız? İsterseniz 3. bölümümüzde biraz bundan bahsedelim.
Çok önemli bir noktası açıkçası. Hani bir şeyi ne yaparsanız yapın sürdürülebilir kılmadıktan sonra zaten saman alevi gibi yanıyor, sönüyor. Bir moda oluyor, yanıyor ve sönüyor. Burada o yüzden diyoruz bakış açısını oynamaktan bahsediyoruz. Bakış açısı sürekli olarak zaten tazelenmeli. Hani bir iletişim dersi bile, yani iletişimi öğrenen, iyi kullanan bir insan bile sürekli bunu güncellemesi gerekiyor. Çünkü dünya değişiyor, sosyal medya geliyor, teknoloji değişiyor, Y kuşağı geliyor, Z kuşağı geliyor. İletişim biliyorsunuz sürekli bir değişim var. Biz her sene iletişimi tekrar bu yüzden güncelliyoruz. Her sene satışı, yöneticiliği, liderliği bu yüzden güncelliyoruz. Çünkü değişiklikler oluşuyor. Burada da insanın ama mantığının bir taraftan, niyetinin bir taraftan ortak bir yerde durması lazım. Müşterimi mutlu etmem gerekiyor. 3 kişiyi mutlu etmeyi hedeflemek çok önemli. Evet bir hissedarları, yönetim kurulunu mutlu etmek çok önemli. Evet müşterileri mutlu etmek çok önemli. Bir taraftan da iç müşteriler dediğimiz o satış ekipleri olsun, diğer ekipler olsun mutlu etmek çok önemli.
Evet, tüm çalışanlar belki
ve
de.
Bunun bir defa değil. Ya bu bir sürekli bir tavır, bu sürekli bir yaklaşım biçimi, bir felsefe olması gerekiyor. Etkileyici şirketlere incelediğimizde, hani ben biraz da meraklıyım. Kadim şirketleri incelemeyi seviyorum. 1400 yıllık şirketler keşfettiğim var ya, hani böyle nasıl oluyordu bir şekilde sürekli olarak bugüne kadar gelebilmişler. Mutlaka ve mutlaka sürdürülebilir kılmak açısından işte güncelleme, update çok önemli. Birinci noktası aslında burada ne yaparsan yap. Müşteriyi ondan daha fazla düşündüğünü hissettirmen gerekiyor.
Evet.
Müşteri tabii ki kendi çıkarını düşünecek. Tabii ki senden benden çok düşünecek. Doğru. Ama ben satıcı bir firmaysam, ben satıcı bir kurum olabildiysem şunu hissettirmem gerekiyor. Bu bir hissiyat meselesidir, bu bir tavır meselesidir. Ben senin başarını en az kendi başarım kadar düşünüyorum. Hatta emin ol senin başarını belki de senden bile çok düşünüyorum. Çünkü sen ne kadar başarılı olursan ben o kadar çok seninle satış iletişimi ve satış ilişkisi kurabileceğim. Evet. Demek ki senin başarın önemli.
Evet.
Senin kar etmen önemli, senin marka olman önemli, senin becerikli bir satışçı olman da önemli. Eğer bir satıcıysan veya müşteri olarak senin mutlu olman, iyi hissetmen, kar etmen önemli. Çünkü bütçeni, zamanını, markanı, vizyonunu bu işe arıyorsun. Emeğini bu işe arıyorsun.
Evet.
Seçimlerini benimle paylaşıyorsun.
Evet.
Bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla senin mutlu olmanı sağlamak. Buradaki kritik bir işi sürdürülebilir kılmak açısından kendi vizyonumuzu buraya çekmek lazım. Bir vites büyütmek, iki vites büyütmek lazım.
Hı hı.
Kendi şirketimin çıkarlarını düşünmeyi sadece baz alırsam karşımdaki insan da otomatik olarak kendi çıkarlarını düşünmesini baz alıyor.
Evet.
Dolayısıyla ben senin çıkarlarını da düşünmeyi baz aldığım vakit, temele koyduğum vakit karşıdaki insanda veya kurumda veya bireyde otomatik ve doğal bir güven oluşumu ortaya çıkıyor. Buradaki kritik nokta evet seni çok düşünüyorum, senden bile çok düşünüyorum mutluluğunu, memnuniyetini, başarını vesaire. Ama diğer taraftan da zinciri kırmaman gerekiyor. Yani güvenini oluşturduğun güven atmosferini bozmayacaksın. Laf yemeyi göze alacaksın, müşteriyi kaybetmeyi göze alacaksın. Bir şekilde şirket içerisinde ciddi suçlanmayı bazen göze alacaksın ama dürüstlüğünden, samimiyetinden, iyi niyetinden taviz vermeyeceksin. Bu bir duruş.
Evet.
Böyle bir duruşun yoksa sen satıcı bir kurum olamazsın. Satmaya çalışan kurum olabilirsin.
Satmaya
ama satıcı kurum olamazsın. Müşteriye güven oluşturmak kolay değil. Ama o güven bir kere kırılmaya görsün. Dolayısıyla hangi departman hizmet veriyorsa, kime hizmet veriyorsa, çaycısından CEO'suna kadar hiç fark etmez. Dün başlayan stajyerine kadar güvenin gerçekten temeli alındığı bir atmosfer. Bunu kurabilmek için işte seferberlik diyoruz. Bunu kurabilmek için sürekli öğrenme diyoruz. Bunu oluşturabilmek ciddi bir çaba. Ve emin olun, parası olan bir hissedar için, parası olan bir yönetim kurulu için bir şirket kurmak çok daha kolay. Arsasıyla anlaşırsan, paran da çoksa, evet, gerekli bürokrasiyi çözersen pat pat pat en güzel şekilde kurarsın. Web tasarımından araba kiralanmasına, ondan buna, işe de adam almak çok kolay. Zaten işsizimiz çok. Anında başvurular gelir. Lakin sürdürülebilir bir şirket olabilmek bir hikaye oluşturmaktan geçiyor. Güven bu açıdan çok önemli. Sürekli gelişmek, sürekli öğrenmek çok önemli. Diğer taraftan müşteriyi ondan çok düşündüğünü hissettiren bir kurum olmak çok önemli. Ve bunları sağlayanlara şunu söylüyoruz. Ve uygulamalarda şu felsefeyi operasyonlara sokmaya çalışıyoruz. Sen hala niye kurallara uyan taraftasın? Diyoruz ki sen artık kuralları koyan tarafa geçmen lazım. Olacaksın. O ne demek? Yeni kurallar koyacaksın. Yeni kural nasıl koyacağız? Burada kritik nokta şu. Şu soruyu sorun diyorum. Sektörünüzde imkansız, mümkün değil. Ya nasıl olacak? Bizim sektöre ters, bize göre uygun değil. Mümkün değil hocam. Dediğin her şey senin için kuralları koyabilmek açısından bir fırsat yaratır.
Evet.
Çünkü sektöründeki herkesin korktuğu alanların üzerine gidebildiğin vakit fark yaratacaksın. Öbür türlü herkesin yaptığını yaparak herkesten farklı sonuç bekleme. Herkesin yaptığını birisi yapmış, biz de yapalım. Yaparak sonuç almayı bekleme. Sadece iyi bir taktikçi olursun veya hoş bir eküri olursun. Ama diğer taraftan kural koyucu olmak mümkünatı yok denilen işlere soyunmaya benziyor. Burada da gerek satışçıların gerekse şirketlerin bir argeci, bir ürgeci kimliğine geçmesi gerekiyor. Bakın, satışta değişen noktaları yakalayan firmalar, kurumlar vitesi büyüte büyüte geçiyor. Bugün kriz ortamlarında birçok şirketimiz çatır çatır büyüyor çaktırmadan.
Evet.
Nazara göze gelmemek için çok fazla gözükmüyor medyada. Ben biliyorum, hizmet verdiklerimden var. Ama diğer taraftan da nasıl oluyor bu iş? Sen zaman ayırıp gelişime, değişime, dönüşüme, bu işi iyi okursan bunları sağlıklı kılabiliyorsun. Zaten sen ben o ne iş yaparız abicim? Bizim sihirli deneyimiz yok. Sadece sohbetimiz esnasında belki bizden daha zeki bir insan bizdeki kelimeyi alıp çok güzel bir şekilde uyarlar ve der ki bunu böyle kurgulayalım.
Evet.
Yoksa gidip sen ne üretim yapıyorsun, ne çekip satışı sen yapıyorsun. Ama diğer taraftan da sürekli öğrenme, sürekli gelişim, karşındaki kişiyi gerçekten önemseme. Bu çalışan arkadaş olsun, patron olsun, müşteri olsun, ailen olsun. Ama diğer taraftan kural koyucu olmayı da ihmal etmek lazım. İnsanlar yeni bir soluk. Şimdi Y kuşağı geliyor artık, yönetici ol. Y kuşağı, Z kuşağı da gümbür gümbür alttan geliyor. Biz X kuşağı zaten artık üst seviyelerde veya artık emeklilik tarafına doğru kayıyor.
Emeklilik tarafında.
Şimdi bakıyorsun, bu değişimi, dünyanın bu dönüşümünü yakalayamazsan, eski usul tavırlarla sonuç elde etmeye çalışırsan, üzgünüm ama istediklerin tam olarak gerçekleşemiyor. Ciddi olman gerekiyor. Gerçekten para kazanmak istiyor musun? Çok istiyorum. Ciddi ol arkadaşım, emin misin? Gerçekten marka olmak istiyorum diyorum, emin misin? Bunun çaba
bedeli var hocam. Bedeli var. Hepsinin mi bedeli var?
Maddi bedel var. Bir de manevi
bedeller de var tabii. Böyle çok marka önemli. Olmak istiyorum diye iki tane logo yapmakla, altına bir slogan uydurmakla marka olunmuyor.
Bir gün bir toplantıdayız. Bir firmanın yönetim kurulu başkanıyla sohbet halindeyiz. Çay kahve içiyoruz. Ya dedi ki Ahmet hocam dedi. Ben dedi çözdüm meseleyi. Ah dedim, aydınlandı. Süper. Dedim neyi çözdün üstad? Dedi ki tamam dedi. X pozisyonu adam aramaya çalışıyor biliyorum. Dedi ki parası neyse vereceğim dedi. En iyisini alacağım dedi. Ve burada da dedi bana yardımcı olursan dedi sevinirim dedi. Mümkünse dedi bana birkaç kişi öner sektörden, piyasadan dedi. Ama en iyileri artık ne istiyorlarsa vereceğim dedi. Bak dedim, bu ciddi bir aydınlanma. Çünkü biliyorsun ki artık iyi adamlar iyi para isteyebiliyor. Kriz ortamlarında bile iyi tabii. Adam hala diyor ki kusura bakma yani ben kriz ortamında çalışmam. Bana daha çok ihtiyacım var diyor.
Evet.
Ama diğer taraftan dedim ki bak birinci aşamayı geçmişsin üstadım. Biraz da samimi olduğumuz bir arkadaş. O yüzden böyle rahat rahat konuşuyorum. O zaman dedim esas soruya geldik. Dedi, ne sorusu ya dedi. Senin için yapman gereken de birkaç telefonu sarılmak değil miydi dedi. Dedim sarılırız da sen şu soruyu cevapla dedim. Gerçekten iyi adam seni neden tercih etsin?
Çok güzel.
Hayda dedi. İşte ne istiyorsa vereceğiz. Bak dedim. İyi adam sadece paraya gelmiyor.
Gelmiyor.
Çalışma arkadaşlarına bakıyor, şirketin imajına bakıyor, markasına bakıyor, ürettiği değerlere bakıyor, argesine bakıyor, topluma kattıklarına bakıyor ve sadece parasını verseydi yıldız oyuncular 3 kat 5 kat paraya giderler, farklı içine giderler, oraya buraya giderler. Ne yapıyorlar?
Gitmiyorlar.
Gündemde kalacağı yerleri tercih ediyorlar. Evet. Marka yerlerde daha makul fiyatları tercih ediyorlar. Çünkü kendileri oranın değer katacağını biliyorlar. Evet dedim, bu soruyu cevaplamamız gerekiyor.
Neden seni tercih etsinler?
Bu iş sadece paralı değil. Normal çalışan istediğin paraya geliyor. Hatta daha düşüğün teklif etsen de geliyor, ama iyi çalışan diyorsun. En iyisi diyorsun. O zaman dedim, bu sorunun cevabını beraber
düşünelim. Hocam çok güzel bir anekdot var. Araya girmem gerekiyor. Adıyaman'da dinledim ben bunu. Adıyaman Ticaret Odası Başkanı söyledi. Adıyaman'ı geliştirmeye çalışıyorlar. Bundan yıllar önce Adıyaman'da bir tekstil hareketlenmesi var. Orada Sümerbank var ve Sümerbank zamanında orada bayağı bir tekstilci yetiştirmiş.
Okul gibiydi zaten.
Evet, evet, bilirsin zaten de. Adıyaman'ın Ticaret Odası Başkanı'yla belediye başkanı kalkıyorlar, Sakıp Ağa'ya gidiyorlar. Sakıp Sabancı'ya, Adana'ya. Diyorlar ki Sakıp Ağa, biz artık Adıyaman'da çok ciddi bir altyapı oluşturduk ve orada fabrika için sana arazi verelim çok uygun şartlarda, gel oraya fabrika aç. Hay hay diyor, tabii ki diyor, niye açmayayım diyor, ben de değişik yerler istiyorum. Peki altyapınız hazır mı gerçekten diyor. Tabii efendim diyor, altyapımız hazır. Su, elektrik, bir onları sormuyorum diyor. Bir diyor, özel okul var mı? İki, özel hastane var mı? Üç.
Vay vay vay vay vay.
Bakın kaç yıl önce hocam, düşünebiliyor musunuz? Üç diyor, tenis kortu var mı? Dört diyor, şehir kulübü var mı? Eğlenebilecekleri bir yer var mı insanların? Falan diyorlar, böyle kekeliyorlar. Tabii canım, yani niye diyor? Ben diyor İstanbul'dan diyor tekstil mühendisini Adıyaman'a nasıl getireceğim diyor. Çocuğunu nerede okutacak diyor. Hafta sonu nereye gezmeye gidecek bunlar diyor. Sayın belediye başkanım, sayın ticaret odası başkanım diyor. Çalışmamışsınız iyi diyor. Gidin diyor bu altyapıyı yapın. Gerçekten bu çok önemli.
Çok önemli.
Şimdi evet, insanlar çalışıyorlar. Neye çalışıyorlar? Maaşa çalışıyoruz. Ünvana çalışıyoruz. Maaşa çalışıyoruz, ünvana çalışıyoruz. Ama kurumun içinde yani ergonomik bir yapı var mı? İşte masa var, otursun orada çalışsın diyor mesela patron. Ya arkadaş, ergonomik ışıklandırmasına bile bakıyor. Özel bir oda verecek misin sen bana? Ne bileyim işte, bana seyahatlerim için uçak imkanı verecek. Anlatabiliyor
muyum
hocam?
Maddi ve manevi tatmin edecek neler katabiliyorsun?
Hep yıllarca şey konuşulur ya. Hani büyük bir şirkette küçük adam mı olalım? Küçük bir şirkette büyük adam mı olalım? Bunun cevabı herkes için değişiyor. Kimisi diyor ki ben büyük bir şirkette küçük adam olayım, şirketin adı olsun, sıkıntı yok diyor. Yavaş yavaş yükselirim. Başkası da diyor ki abi küçük şirkette büyük adam olayım, yani tepeden bir yönetici olayım, zamanla şirketi de büyütürüm diyor. İkisi de düşüncelerine kavuşamıyorlar benim gözlemlediğim. Sen ne diyorsun hocam bu konuda?
Ya burada aslında ben kimi zaman derslerde, toplantılarda, sohbetlerde arkadaşlarla bir araya geldiğimizde tartışırız. Hatta şöyle sorarlar. Hani tamam, bu başarılı kılar da bizi, başarılı olmanın sırları bu mudur? Ben de derim ki hani direkt sırrı ben bilmiyorum. Bilseydim hani zaten acayip bir seviyede olurduk. Veya bir şekilde hani çılgın bir pozisyon olurdu. Mevlana tarzında falan kendi işimizin en üst guru neyse artık. İşimizde öyle bir şey olurduk ama.
Çok güzel olur.
Öyle bir sırrı bilmiyorum ama gözlemlediğim bazı şeyler var diyorum. Gerçekten satıcı bir kurum olabilmek, evet, başarıyı tetikliyor. Doğru. Ciddi tetikliyor. Sansasyonel şekilde tetikliyor. Okey. Ama diğer taraftan bu ne yazık ki tek başına yeterli değil. Gerçekten başarılı olmak istiyor musun diye soruyoruz böyle sohbetlerimizde. Tabii ki bunu hayır diyen yok. O zaman diyorum, evdeki insanlarla aran nasıl diyorum. Hayda. Hocam yönetimden girdin, satıştan çıktın.
Senin aile ilişkilerin.
Ailende kafan rahat değilken tamamen full konsantrasyon, full motivasyon, tam anlamıyla kendini işine gerçekten verebileceğine inanıyor musun? Hani gerçekten ev işlerinle özel ilişkilerini bu kadar keskin ayırabilmeyi sağlıklı buluyor musun? Ben davranış bilimciyim. Dolayısıyla bazı şeyleri rahat konuşabiliyorum. Sağlıklı değil. Boşanmak üzere, o onu aldattı mı aldatmadı mı kafasında birçok sorusu olan bir kişi düşünün. Hadi bu vatandaşı çık, çılgınca satış yap, deli divane bize cirolar getir ve harika üretimler yap, iş kazası yapma, nasıl olacak?
Çok zor. Çok zor.
Başarılı olmak istiyorsan özel hayatında da başarılı olmak için çok dikkatli ve çok özenli olacaksın. O zaman son bir soru istiyorlar.
Evet.
Diyorlar ki bazı ikiler şunu soruyor. O zaman diyor hocam diyor, madem bu konuya girdin, doğru söylüyorsun, o zaman özel hayatta başarılı olmanın sırrı nedir diye bağlıyorlar.
Hmm.
Bana tersten çapraz soru soruyor. Diyorum ki bak diyorum.
Hocam bu apayrı bir program konusu oldu ya. Başka zaman bunu konuşalım.
Şöyle bir giriş yapsak belki faydası olur.
Peki basit bir girişle özel hayatta başarılı olmanın tek bir formülü, tek bir kelime.
Tek bir kelime diyorum ki, iş yaşamında başarılı olacaksın.
Hani tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar?
Ya üstadım, iş hayatında kafasında gerçekten istediğini elde edememiş. Ne zaman batacağız, ne zaman iflas olacağız, ne zaman Concorde, ne zaman kovulacağız? Bu streste yaşayan bir insan evine gidip canım cicim böceğim yapmakla zorlanmayacak mı sanıyorsunuz?
Evet.
Dolayısıyla hani tavuk ve yumurta, yumurta ve tavuk, doğru.
Evet.
Dolayısıyla denge. Zaten yaşam.
Evet, anahtar kelimeyi bulduk denge. Hocam, denge.
O yüzden hani satıcı bir kurum olmak için her anlamda dengeli bir yapı,
güzel.
Dengeli bir tavır, dengeli bir felsefe, dengeli bir hikaye aslında bu işi özetliyor diyebiliriz. Ama tabii dediğin gibi çok doğru söylüyorsun. Altı çok fazlasıyla yoğun. Evet. O yüzden biz de hani kimseyi sıkmadan bence burada
burada noktayı koyalım hocam.
Koyabiliriz yani.
Hocam çok teşekkür ederim katıldınız.
Ben teşekkür ederim.
Çok keyifli bir programdı. Bilgilendirdiniz. Özellikle söylediğiniz yani sizin öngörülerle çıkan satıcı kurum olmak kelimesinin altını çok güzel doldurduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınızda.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir ortam yarattınız burada. Umarım herkes keyif almıştır. Ben çok keyif aldım çünkü.
Teşekkürler.
Görüşmek üzere.
Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Etekteki Taşlar programının konuğu, değerli eğitimci, danışman ve davranış bilimleri uzmanı Ahmet Ekiz hocamızdı. Kendisiyle satıcı kurum olmak üzerine konuştuk. Bir sonraki programda bir başka konu ve konukla birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.